Evet, Radyo Karavan'da bir patron röportajı başladı. Canlı olarak yayınlanıyor tüm dünyaya. Merhaba Aslı, hoş geldin.
Merhaba Tony, hoş bulduk.
Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin bize? Biz seni tanıyoruz ama dinleyici de tanısın. Biz şöyle bir de Aslı'nın bizim için çok önemli bir sıfatı var. Radyo Karavan patronu kurduğu zaman ilk kaydolan üyesiydi Aslı. Onu hiç unutmuyoruz. Evet.
Yanlışlıkla ilk üye oldum, doğru.
Evet.
Bahsedeyim, hani normalde daha önce zaten sizinle kontak kurduğumuzda hani birçok radikal analizi bir şekilde beni tanıyor. Hı-hı. Ama şimdi başka bir kimlikle seninle konuşacağız. Bu da beni, hı-hı, çok heyecanlandırıyor. Evet. Kendi adıma çok duygusal ve farklı bir yayın olacak. Hı-hı. İstersen şöyle başlayayım. Merhaba, ben Aslı. Hı-hı. Biyolojik olarak kız olarak doğmuş ama aslında erkek olan bir çocuğun annesi olarak katılıyorum bugün yayına.
Öyle mi? Peki biraz şeyinden bahsetsene bize, evliliğinden, nerede yaşadığından, büyük şehirden kaçışından, onlardan sonra geçelim istiyorsan.
Okey, tamam. Bundan 6 sene önce ya İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, orada okudum. Eşim de keza aynı şekilde. Bundan 6 sene önce hep birlikte ailecek şehrin keşmekeşinden sıyrılabilmek için, hı-hı, daha izole, daha rahat bir hayat geçirebilmek için Bodrum'a taşındık.
Evet.
Çok da doğru bir karar verdik bence buraya taşınmakla.
Hemen Bodrum'a gider gitmez mesela bunun meyvelerini yemeye başladınız mı? Çünkü benim genelde hayatta inandığım bir şey, doğru karar hemen semeresini veriyor hiç beklemeden. Sizde de öyle mi oldu?
Evet, oldu tabii ki. Bir kere her şeyden önce psikolojik ve ruhsal rahatlama anlamında hemen etkisini görmeye başladık Bodrum'a taşınmanın. Hı hı. İhtiyacımız olan bir şeyi gelir gelmez yaşamaya başladık. Çekirdek aile, sakin bir hayat, trafik yok, insanlar peki, bir şekilde daha rahatlar, daha mutlular, dolayısıyla daha az bulaşıyorlar tırnak içerisinde.
6 yıl önce taşındığınızda çocuğunuz var mıydı?
Vardı tabii.
Kaç yaşındaydı?
O zaman da vardı. 6 sene önce taşındığımızda 6 yaşındaydı.
6 yaşındaydı, evet. Hı-hı. İlkokula başlamamıştı, ilkokula Bodrum'da başladı yani.
Aslında başlamıştı. Bir sene önce başladı çocuğum okula. İlkokul 1'i İstanbul'da okudu, 2'ye buradan devam etti.
Evet. Peki o zamanlar nasıldı? Bir erkek gibi davranıyor muydu yoksa sonradan mı değişti? Çocuk doğduğundan beri anlatır mısın çocuğunu bize?
Spesifik olarak böyle çok erkek çocuğu gibi bir çocuk hiçbir zaman olmadı. Yani cinsel ifadesi olarak ne erkek ne kızdı diyebilirim. Hep unisex'ti, kıyafetleri, oynadığı oyunlar, seyrettiği çizgi filmler, hoşuna giden şeyler.
Evet.
Ama tabii zaman içerisinde hani etek giymeme, çok tırnak içerisinde kadınlara, kız çocuklarına dayatılmış diyeceğim. Hani bazı işte etektir, elbisedir, makyajdır, saç
pembe renk,
kesimidir vesaire diye.
Pembe renk, bebeklerle oynama falan mı?
Evet, yani hani öyle şeyleri yoktu. Ama bu hani kesinlikle pembe renkten nefret ediyordu. Eline kesinlikle bebek almıyordu. Hani hiçbir kız çocuklarına dair hiçbir şey yapmıyordu. Anlamında değil bu söylediğim. Bunun da zaten trans çocuklarda böyle olması gerekmiyor. Yani bir örnek vermem gerekirse kendimden örnek vereceğim. Ben mesela doğadan kendi küçüklüğümde çok daha fazla erkek çocuğu gibi bir çocuktum. Çok daha erkek gibi davrandım, erkek gibi yürürdüm vesaire. Ama bu benim cinsel ifademdi. Hani bir cinsiyet kimliğim değildi.
Anladım.
Ama hani benim çocuğum da böyle olmadı. Hani daha farklı gelişti bizde süreç. Tabii bu etap etap gelişen bir süreç oldu.
Evet. Baştan bize anlatır mısın bu etapları? Mesela ilk senin zihnine mi düştü, o mu beyan etti, nasıl trans olduğunu anladın?
Biz 2 sene önce ailecek böyle çok keyifli bir yemek yedikten sonra Doğa izin istedi ve odasına gitti. Bir 15 dakika sonra çok ciddi anlamda bir ağlama sesiyle anne buraya gelir misin diye beni çağırdı. Ve tabii ben o odaya gidene kadar ki aradan geçen örnek veriyorum 7 saniye ise aklıma tabii 30 tane tipik anne senaryoları geldi. Çok ciddi ağlayan bir çocukla karşılaştım. Bana ilk sana dedi bir şey söylemem gerekiyor. Ben bunu bir senedir kendi içimde düşünüyorum, artık tutamayacağım. Ben dedi biseksüelim. Şimdi onu söylediğinde ben hiç açıkçası bir tepki vermedim. Çünkü hani kendim karakter olarak bir insanın cinsel yöneliminin hiçbir şekilde hayatım boyunca benim için hiçbir önemi olmadı.
Evet, peki bunu söylediğinde kaç yaşındaydı?
Bunu söylediğinde 10,5, 11'e geliyordu.
Biseksüelim diye itiraf etti.
Aha, aynen.
Sen daha önce böyle bir şey düşünmüş müydün olabilir diye? Yoksa tam bir şok mu oldu senin için?
Doğa farklı bir çocuktu her zaman diğer çocuklara göre ama hiçbir zaman Doğan'ın cinsel yönelimi, cinsel kimliği üzerine bir şey düşünmediğim için tabii ki bir şok oldu.
Peki Aslı, kendi çocukluğuna dönersen, kendi çocukluğunda hiç böyle bir endişe yaşadın mı? Ben biseksüel miyim diye erkek gibi davrandığını söylediğin için soruyorum soruyu.
Ben kendim öyle bir endişeye düşmedim ama etrafımdan çok enteresan, anneme mesela acaba Aslı lezbiyen olabilir mi diye çok sormuşlar.
Evet.
Çünkü kısacık saçlarım vardı, hep pantolon giyerdim, simsiyah gezinirdim, erkek gibi küfrederdim, onun gibi yürürdüm falan. Yani bu tabii ki toplumun aklındaki ikili cinsiyet kavramında erkek tarafına daha yakın olduğum için hani acaba lezbiyen mi? Tabii bunların hepsi birer açıkçası mit. Yani
peki ama sen mesela insanlar böyle düşünüyor ama sen böyle bizde ben de yaşadım o ergenlik döneminde bir kimliksizlik dönemi oluyor sanki. Ben o ne olabilirim, olabilir miyim acaba, böyle soru evet. işaretleri yaşadın mı sen kendinde? Veya bu
kendim
soru işaretleri
zaman yaşamadım.
Seni korkuttu mu?
Yok, hayır. Ben kendi adıma kendim hiç yaşamadım. Ben hem cinsel yönelimim hem de cinsiyet kimliğim açısından heteroseksüel ve bir kadındım. Bundan hiçbir evet. zaman şüphem olmadı.
Evet.
Hiçbir şey de buna etki etmedi hayatım boyunca. Ama hani çocuğumdaki süreç çok daha farklı oldu tabii.
Peki biseksüelim dedikten sonra nasıl gelişti konuşma aranızdaki?
Biseksüelim dedikten sonra artık rahatladı Tony. Yani bize açıldı. Bana açıldıktan hemen sonra Özge'ye, babasına da açıldı. Ve baktı ki biz hani koşulsuz bir şekilde bunu kabul ediyoruz. Hani anladık ki bu hiçbir şey değiştirmeyecek bizim aramızda. Çok büyük bir rahatlama yaşadı. Bunu ondan bir buçuk iki ay sonra bu sefer şey konuşmaya başladık biz Doğa'yla. Yani anne dedi, aslında ben hem kadın hem erkek gibi hissediyorum bir yandan da kendimi dedi. Yani kadın mıyım erkek miyim dedi, çok karar veremiyorum ama kız değilim bundan eminim dedi. Okey dedik. Ondan birkaç ay sonra da aslında ben ne kızım ne erkeğim demeye başladı. Bir yerden sonra da artık ben erkeğim dedi. Ve yani çok uzun zamandır da bu şekilde, beyanı bu şekilde
çok
devam
uzun
ediyor.
Çok uzun zamandır yani dediğin netleşti yani diyorsun. Kaç
netleşti,
zamandır
böyle? Evet. Bir buçuk, bir senedir.
Peki bu sizi üzdü mü?
Ya Tony, bu çok enteresan bir şey. Yani bu üzülmek mi bilmiyorum. Bizim devam ettiğimiz bir psikiyatrimiz var Saran Kaptan. Onun bana söylediği bir cümle vardı. Bu tarz durumlarda çocuklar ilk açıldığında saklandıkları dolaptan çıkarlar ama o dolaba aile girer derdi. Evet. Diyor. Ve bu çok çok doğru bir şey. Hissettiğimiz şey de bu oldu. Yani biz bir dolaba girdik.
Evet.
Ve daha sonrasında tabii birçok endişe başladı. Yani korku geldi tabii ki. Yani el alem ne der korkusu, ne yapacak bu çocuk? Yani benim aklıma mesela çocuğum ilk transım dediğinde aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi bu. 2010 yılında öldürülen bir trans, İrem Okan diye bir trans vardı. Onun annesinin söylediği beni o zaman çok etkileyen bir cümle vardı. Yani bu koskoca dünyaya benim çocuğumu mu sığdıramadınız diye. Bütün bunlar tabii ki geliyor. Çok yoğun bir endişe ve çok yoğun bir korku geliyor tabii ki bütün bu süreçte. Bir kere bilgisiz oluyorsunuz.
Ama
ben kendi
korku,
adıma söyleyeyim.
Bu korku dinlerin ya da Ahlak'ın söylediği gibi bir korku değil. Bu korku çocuğun azınlık olarak çoğunluktan tepki görecek korkusu, değil mi?
Kesinlikle öyle.
Yani bunu da net ortaya koymak lazım. Yoksa dinden ya da Ahlak'tan tepkilerinden korktuğumuzdan değil, çoğun çocuğun azınlık olarak o büyük anlayışsız çoğunlukla nasıl uyumlanacağının korkusu. Peki transım dediği zaman, yani bu şunu ben cehaletimden soruyorum, bilmiyorum. Yani ileride bir tip erkek olmak için ameliyatlara girişecek demek mi? Aslı? Alo? Alo.
Ha, Tony, duyuyor musun beni?
Ha, şimdi duyuyorum, evet. Ben bir soru sordum, onu duyabildin
tamam.
mi?
Onu duydum. Şunu söylüyordum. Yani transseksüel demek zaten aslında bir değişim ya da dönüşümü işaret eden bir terim. Dolayısıyla ileride bizi bekleyen bazı süreçler var. Ergenlik bastırıcı kullanmak, daha sonra testosteron hormonu kullanmak ve eğer isterse, bu bir şart değil, eğer kendisi isterse tabii ki bir cinsel organ ameliyatına da gitmek isteyecektir. Göğüslerini aldırmak isteyebilir. Bugün ama bir süreç, bir değişim, dönüşüme gireceğimizi öngörüyoruz ailecek.
O ne diyor bu konuda şu anda? Ne diyor?
Göğüslerim, yani ufak ufak artık şeyler başlamaya başladı zaten Tony. Yani fiziki disforisi, vücuduyla alakalı disforisi, yani memnun olmama durumu başladı. Yani göğüslerinden hiç memnun değil. Saklamaya çalışıyor bir şekilde onları. Erkekler tuvalet, yani kızlar tuvaletine girmek, kızlar soyunma kabinine girmek vesaire. Artık onlar benim çocuğum için hani herkese böyle dışarıdan çok önemsiz gibi gözüken bazı detaylar. Yani bu her şey dünyada biliyorsun bu ikili cinsiyet sistemine göre ayrılmış durumda ya.
Evet.
Bir orta şey yok. Mesela yurt dışında var cinsiyetsiz tuvaletler, cinsiyetsiz soyunma kabinleri vesaire. Ama maalesef bizim ülkemizde henüz bu yok.
Kadın erkek değil de X olarak da işaretliyorlar galiba, cinsiyetsiz gözüküyor.
Evet evet evet, aynen öyle. Ama maalesef hani biz şu anda o noktada değiliz. Bu tarz ufak detaylar bile bizim için önemli konular olmaya başladı. Çözüm getirmemiz gereken konular olmaya başladı. Ama ya bilgilenmek çok önemli. Bilgilendikçe bir şeyleri çözmeye başlıyorsunuz. Sosyal destek çok önemli bu konuda. Benim gibi ailelerle tanıştıkça belli bir noktaya geldim. Yani sana yazdığım mailde de bahsettiğim Listak Derneği bana inanılmaz derecede yardımcı oldu bu süreçte. Çünkü zaten LGBT ailelerine ve yakınlarına destek veren, tamamen bu konu üzerine spesifik çalışan bir dernek. Ve ben ilk çocuğumla alakalı bu sürece girdiğimde başvurduğum ilk yerdi ve önüme inanılmaz bir kapılar açıldı arka arkaya ve ben şimdi o açılan kapıları ufak ufak takip ediyorum onların sayesinde. Evet.
Yani bu senin çocuğunun durumu tamamen ruhum bedenimle uyuşmuyor. Ben bu cinsiyette bağdaşamam, bu ruh bu cinsiyette bağdaşamaz ve ben bunu değiştirmek için çaba göstereceğimin bir ifadesi,
evet.
Değil mi?
Aynen öyle. Yani nasıl çocuğunuz dünyaya geleceği zaman, hamileyken veya dünyaya geldiğinde hep şey düşünüyoruz ya, ya kız ya erkek olacak diye. Tabii ben de öyle düşünüyordum herkes gibi. Ama aslında şunu öğrendim ki, yani çocuğun dünyaya geldiğinde biyolojik cinsiyeti ve cinsiyet kimliği aynı olacak diye bir şey yokmuş. Ben bunun en büyük örneğiyim. Bir de çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Beni yine çok etkileyen bu süreçte cümlelerden bir tanesi bu. Bu Benim Çocuğum diye bir belgesel var. Herkesin gerçekten izlemesini tavsiye ederim. Can Candu'nun çektiği, listan oluşturduğu bir belgesel. Orada bir trans babası şöyle bir cümle kurdu. İnsanın kızı ya da oğlu olmuyormuş, aslında sadece çocuğu oluyormuş diye. Ben bunu çok derinden hissediyorum,
evet,
artık.
Yani
çok özümsediğim bir şey bu.
Zaten bak, bunu bir örnekle açıklayacağım sana. İnsan her şeyi değiştirebiliyor. Adını değiştirebiliyor, soyadını değiştirebiliyor, dinini değiştirebiliyor, milliyetini değiştirebiliyor, cinsiyetini değiştirebiliyor ama ruhunu değiştiremiyor. Yani hepimiz sonunda kesinlikle bir ruhuz, bir enerjiyiz.
Kesinlikle öyle.
Evet, şimdi kaç yaşında çocuk tam olarak?
13'e geliyor.
13 tam ergenliğin içine girdi. Peki ergenlik, şimdi, zaten ergenlik de depresyon ve şey içeren, bir çalkantı içeren diyelim bir dönem. Bu sizi, o ne diyor? Siz ne diyorsunuz bu ergenlik için?
Yani
dileğiniz ne mesela? Dileğiniz ne bu konuda?
Ergenliğin getirdiği sıkıntıların dışında bir de LGBT olan çocukların kendi öz yaşadığı başka sıkıntılar da oluyor. Çünkü biliyorsun hani toplumda çok ciddi ayrımcılığa ve ötekileştirmeye uğrayan çocuklar oluyor bunlar. Okulda, sosyal çevrelerinde arkadaş kaybedebiliyorlar kendi kimliklerini ya da yönelimlerini açıkladıklarında. Doğru. Çok çok kötü tepkiler alıyorlar. Onlarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Ben şöyle bir şey hissediyorum. Doğa bize çok tırnak içerisinde kutsal bir bilgisini paylaştı. Çok özel bir bilgiyi paylaştı ve bunun sorumluluğunu hissediyorum ben kendi içimde bunu taşımanın. Dolayısıyla tabii ki çocuğum LGBT diye ekstra bir çok farklıymış gibi davranmak gibi bir tandansım yok ama şu bir gerçek, LGBT'yi çocuklar çok ciddi depresyona girebiliyor, kendilerine zarar verebiliyorlar, hatta intihara kadar gidebiliyor bu süreç. Hı hı. Düşün ki senin sorduğun soruyu da bunun üzerine eklersek, bir de bunun içine bir de ergenlik giriyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim için zor, aileler için, çocuklar için zor süreçler bunlar. İşte bu noktada da yine dediğim gibi listat gibi derneklerden destek almak, benim gibi ailelerle bu süreçten geçmiş, çünkü mesela ben konuşuyorum artık çocukları büyümüş trans olan ebeveynlerle ya da eşcinsel ya da lezbiyen olan ailelerle konuşuyorum ve çok şey öğreniyorum. Bütün o korktuğum şeyler biraz içimde duruluyor. Hı hı. Ama zor süreçlerden geçeceğiz. Bunu biliyorum. Toplumsal olarak geçiyoruz. Siyasi olarak geçiyoruz.
Evet.
Birçok kriter var Tony.
Evet. Ya Hindistan'da mesela bunlar üçüncü cins olarak tanındılar. Biliyorsun belki, hı hı, değil mi? Üçüncü, evet, cinsiyet kararı alındı ama onların kültüründe zaten böyle translar için saygın bir sosyal sınıf olarak bakılıyor. Onlara hicra deniyor. Bunu evet, duymuş muydun hiç?
Evet evet, hatta benim bildiğim bazı tanrı ve tanrıçalarında da zaten bu tarz cinsiyet geçişleri var.
Kendi
dolayısıyla onlar bunlara daha olumlu bakabiliyor.
Aynen, kendi locaları var. Bir kere diğer iki cinsten daha üstün görülüyorlar. Çünkü ondan onların arasında ve onların üstünde oldukları için. En çok Ekberşah döneminde önem kazandılar ve Rama tarafından bereketlendirdiklerine inanıldıkları için onlara saygı duyuluyor ve dua isteniyor onların tarafından.
Hı hı.
Evet.
Çok güzel bir şey tabii. Bizim açımızdan baktığımızda.
Ve bugün de Hindistan'da hicralara eskisi kadar değer verilmekle beraber gelir düzeyleri hala ortalamaya göre de çok yüksek. Localarını, hı hı, kimsesiz çocuklara bakıp büyüterek ve hadım ederek devam ettiriyorlar. Bir kimsesiz erkek çocuğu hicralı hocası tarafından kabul edilirse çocuğun bakımını hicralar üstlenmiş demektir. Ve bu çocuklar da bu locanın devamını sağlıyor. Yani bir sosyokültürel bir şeyleri de var.
Aynen. Hı-hı. Yani bu tabii, bu çok güzel. Keşke hani bizim gibi ülkelerde de olabilse. Hani biz tabii Türkiye olarak diğer Müslüman ülkelere göre bir tık daha iyiyiz bazı konularda. Ama yine de kat edilmesi gereken çok fazla yol var. Çünkü yani hala yaşam hakları aslında yok, çalışma hakları yok, sağlık hakları yok. Transfobi, homofobi çok ciddi anlamda var ülkemizde. Onur ayındayız biliyorsun. Hani evet, şu anda hala yürüyüşlerin yapılmasına izin verilmiyor. Kutlanmasına izin verilmiyor maalesef. Ama yine de umutluyum ben.
Peki çocuğun hiç yaşadığı böyle gönül işleri oluyor mu? Aşık olması, karşılık görmesi, bunlarla ilgili bir şey geldi mi hiç başına? Anlatmak ister misin böyle bir şey?
Aşık olmasıyla alakalı gelmedi ama çok değer verdiği, çok eski bir arkadaşına açıldığında evet, onu kaybetti. Ki onun için çok önemliydi hayatında.
Öyle mi?
Onun kız biraz mıydı arkadaşı? Evet, çalkan. Anaokulundan beri arkadaşıydı, öyle söyleyeyim.
Kız mıydı?
Kızdı, evet.
Evet. Onu kaybetti.
Ama yani o tabii ki ona o ilk şok o oldu. Onu atlatmakta biraz zorlandı. Ama işte burada yine aile desteği çok önemli oluyor.
Evet.
Çünkü peki, hani ona aile kabullendiğinde ve elinden geldiği kadar destek olduğunda çocuğa bir şekilde kendini kabullenmesi, kendine öz şefkat vermesi daha kolaylaşıyor.
Doğru. Peki onu kaybettiğinde nasıl oldu acaba? Yani kız bunu kendiliğinden mi çocuğunu şey yaptı, vazgeçti ondan, yoksa bu bilgiyi ailesine taşıyıp ailesinden döndükten sonra mı?
Yok, hayır, ailesine kadar gitmeden kendi öz iradesiyle, hani bundan hoşlanmadığını, bunu kabul edemediğini, onu öyle göremeyeceğini, hani hep onu kız gibi gördüğünü, şu saatten sonra onun erkek gibi olmadığını, aslında özendiğini, bir geçiş olduğunu onun için vesaire.
Anladım. Alo. Alo.
Alo.
Hah, şimdi geldi sesin.
Hah, şimdi yine geldi. Arada ha. Gidiyor Tonya. Bodrum'da olmanın dezavantajları.
Yani iyi gidiyoruz. Bence bir 10 saniyelik bir şeyde duyulmadığı zaman söylediğini tekrar etsen yeterli.
Tamam. Şunu söylüyordum. Çocuğun bu tarz tepkiler aldığında aslında işte bu tarz şeyler geçici, sen bir şeye özeniyorsun, ben hani bunun gerçekliğine inanmıyorum gibi tepkiler alırken paralel taraftan biz de benzer tepkiler alıyoruz çevremizden. Hı hı. Mücadele etmemiz gereken ve kendimizi anlatmamız gereken çok fazla ön yargı var. Ebeveynliğimiz sorgulanıyor, çocuğumuzu şımarttığımız, aslında kötü ebeveynlik yaptığımız, hatta destek verdiğimiz sürece onun hayatına zarar vereceğimiz, bunun tedavisinin olduğu, gidip onu iyileştirmek için bir doktora götürmemiz gerektiği.
Yakın çevreniz mi yoksa uzak toplum mu?
Uzak toplum, ben çok şanslıyım, yakın çevremden çok şükür böyle bir tepki almadım. Gelmez ama yine yani. Söylüyorum, ben çok şanslıyım.
Evet.
Şanslı kesimdenim. Bunu böyle yaşamayan arkadaşlarım, tanıdıklarım da var maalesef. Ailesinden insanlar kaybedenler var, çok yakın ailesinden. Hatta eşinden boşanmak durumunda kalanlar da var. Ben şanslıyım. Kendi çekirdek ailem ve yakın ailemde bunun mücadelesini vermek zorunda kalmadım. Ama topluma ve uzak çevreye vermek zorunda kalıyorum tabii ki.
Evet. Ama yine de bence pozitif olmak lazım. Çünkü dünyada 30 sene önceki dünya değil, değil mi? Ne bileyim, bu Eurovision'u kazanan o Conchita Wurst vardı.
Aha.
Onlar var. Yani eskisinden çok daha ileri bir noktada dünya. O açıdan da olumlu bakmakta fayda var diye düşünüyorum.
Evet. Yani ben şunu söylüyorum, özeniyordur, bu bir ergenlik geçişidir, öyle bir şey yoktur. Daha çok küçük, ne anlayacak ki kendi cinsel kimliğinden ya da cinsel yöneliminden gibi tepkiler aldığında karşımdakilere şunu soruyorum Tony. Şey diyorum mesela, hayal edin diyorum, yani kendinizi şu anda, mesela Tony sen kendini hayal et. Bir film seyrettin, internette bir şey gördün, diyelim ki özendin ve etek giymeye başladın, saçlarını uzattın, makyaj yapmaya başladın, ruj sürmeye başladın. Bunu ne kadar devam ettirebilirsin? Ancak mış gibi yapabilirsin bir süre o özentiyle. Hı hı. Ama bu senin hayatına yayılacak bir süreç olmaz. Bu çok ağır bir gömlek. Taşıması çok ağır bir gömlek. Mesela çocuğum arkadaşına, onu reddeden arkadaşına şunu söylemiş. Ben o kadar dışlanacağımın ve aslında kötü şeyler yaşama ihtimalimin farkındayım ki ben neden isteyerek ve bilerek zor yolu seçeyim?
Hı hı, aynen öyle.
Durum biraz bu.
Evet, bu da aslında temel bir prensip. Herkesin seçimi doğru, çünkü o seçim sırasında yani onun şartlarını yaşayan sadece kendisi. Bunu senin çocuğunun da ruhu böyleyse buna kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Sonuçta, hı hı, önemli olan ruhu mutlu etmek. Kimseyi ve toplumu hele hiç değil yani. Bu konuda müsterih ol bence de.
Teşekkür ediyorum.
Evet, senin başka vermek istediğin bir mesaj var mı bu konuda? Bir de eğitim için ne düşünüyor çocuğun? Mesela nerelere? Türkiye'de mi kalmak istiyor? Dışarıda mı okumak istiyor? Bu konuda ne?
Doğan'ın bir hedefi var şu anda kendi hayatıyla alakalı. Çok iyi resim yapıyor. Hı hı. Ve çizgi roman, animasyon gibi bir, birazcık memo gibi. Hı. O ayrı yolda ilerliyorlar.
Hı, çok iyi.
Evet, dolayısıyla yurt dışında bir üniversiteye gitmek gibi bir hedefi var.
Animasyon konusu.
Animasyon, çizgi roman, aynen o konuda bir eğitim almak istiyor mutlaka. Yani tek hedefi o, şu anda öyle. Hedef birazcık yurt dışı gözüküyor onun için.
Onun babası da zaten yurt dışında okumuştu değil mi, Doğan'ın babası?
Evet, dışında. Evet, Fransa'da okudu o da.
Evet, bu konuda yani üniversite düzeyinde gidecek.
Evet, üniversite düzeyinde gidecek.
Anladım. Senin işin de zaten renklerle değil mi? Çizimlerle.
Aynen, ben de vitra yapıyorum.
Devam ediyor mu o iş, vitra işi?
Vitra işi devam ediyor ama hani ben bu süreçte birazcık artık bu konuda LGBT ailelerine destek veren Listak Derneği'nde gönüllü olarak çalışmaya başladım Tony. Çok birazcık iyi. Aktivist tarafım bir tık öne çıktı gibi. Şu anda benim de buna ihtiyacım var hayatımda. Nasıl kendim destek alıyorsam, aldıysam, destek vermeye de çok ihtiyacım var. Bu da çok iyi geliyor diyeceğim bana, hı-hı, psikolojik olarak.
Başladın mı başka ailelere destek vermeye? Çocuklara,
evet, başladım. Evet, evet. Zaten ben gelmeden önce de Listak 2018 yılında kurulmuş, 2019'da dernekleşmiş bir STK. Dolayısıyla hani çok köklü. Ben kendi bilgim dahilinde onlara nasıl destek verebileceksem o kanaldan bir işte gönüllülük yapıyorum şu anda. Ama hani eklemek istediğin ne var diye soruyorsam, birazcık hani eğer şu anda bizi, benim geçtiğim süreçlerden geçen aileler varsa, belki onlara birazcık yardımcı olabilmek adına eğer Listak'la bağlantı kurmalarını isterim.
Evet. Bu konuda internetten, bir telefon var mı? Verebilir misin böyle bir telefon?
Tabii ki, bir kere danışma hattı var. Yani her türlü sorulara cevap verebilecek, cevap alabilecekleri bir danışma hattı var ve onun çok güzel bir şeyi var. Tony, onu da lütfen, bunu da ben de bahsetmek istiyorum.
Tamam.
Ben çocuğumu ilk öğrendiğimde bir psikiyatra ya da bir psikologla konuşmak istemiyordum. Daha hani kendimden biriyle konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Listan danışma hattı da aynen bu. O danışma hattını bir anne açıyor. Sizin gibi süreçlerden geçmiş. Dolayısıyla çok içten ve çok samimi hiçbir şekilde yargılanmadan aklınızdaki her türlü soruyu, psikolojik her türlü sıkıntınızı konuşabiliyorsunuz. Onun telefonunu vereyim istersen.
Tamam.
Danışma hattının 0546 484 8285. Bu hattı arayabilirler ya da bilgi@listak.org'a mail atabilirler ulaşmak isterlerse. Her ayın ilk perşembe günü bu konuda LGBT konusunda uzman iki psikiyatra CETAT işbirliğiyle toplantılar yapılıyor online. Onlara da katılabilirler. Bu şekilde.
Çok iyi. Peki çok çok sağ ol Aslı, bizi bu konuda bir.
Ben teşekkür ediyorum.
Peki babasın nasıl davrandı? Sen bayağı metin karşıladın ve mücadeleye başladın bile. Babasının tutumu nasıl oldu?
Özge de benle aynı şekilde ilerliyor. Hani mental olarak koşulsuz sevgimizi veriyoruz şu anda doğaya. Özge de aynı şekilde elinden geçtiği her türlü desteği veriyor. Bir tek sağlık konularında bir tık daha benden daha endişeli. Hani ileride neler olur konularında bazı endişeler vardı. O da dediğim gibi psikiyatristlerle konuşarak, sağlıkçılarla konuşarak vesaire, onları da o şeyleri de, korkuları, endişeleri de minimize ettik.
Anladım. Okey. Çok çok sağ ol Aslı. Bize bu
bilgiyi ben teşekkür ediyorum.
Programı yaptığın için seni tebrik
ben ederim. Ben teşekkür ederim.
Sizi aile olarak ve desteğimizi sunacağız her zaman. Çok çok sağ ol.
Çok teşekkürler Tony.
İyi günler.
Herkesi çok öpüyorum.
Bay bay.
Bay bay.